Ayrım 2. Silahların Bahçeleri. Zaber Yeseyan. Sayfa 14. İkinci dönüm noktası. 1915. 1915 senesi Osmanlı Ermenileri açısından peş peşe hızlanarak katlanan hadiselerle örülüdür. Şubat 1915'te daha evvel Osmanlı ordusuna alınmış olan Ermenilerin ellerinden silahları alınır, ordu içinde amele taburlarına konulurlar. Silahsız ve emir altında son derece ağır şartlarda çalışmaya mahkum edilirler. Bazı amele taburlarında büyük zulümler işlendiğine dair haberler gelir merkeze. Amele taburlarının amacı sistematik olarak Ermeni erkekleri kontrol altında tutmak ve fiziksel olarak yıpratmaktır. 8 Nisan 1915'te Zeytun gibi birkaç merkezin etrafındaki amele taburlarında bulunan Ermeniler öldürülür. O yörelerden kalma ağıtlara bakmak çarpıcı olabilir. Ağıtlarda Ermeniye kendi mezarını kazdırdılar sözlerine çok sık rastlanıyor. Amele taburlarının oluşturulduğu tarihlerde bir de sırf entelektüellere ve siyasi kültürel elite yönelik bir liste oluşturuluyor. Sonunda ortaya çıkan 234 kişilik sakıncalı Ermeni entelektüeller listesi birçok açıdan son derece önemli ve düşündürücü. Ancak bu noktaya gelmeden evvel Ermeni cemaatinin kültürel üretimine hızlıca değinmekte fayda var. Osmanlı son dönem Ermeni cemaatinin dinamik ve üretken bir kültürel dünyası var. Berlin'deki Ermeni delegasyonu Bulgarlara kıyasla gördükleri muameleden son derece rahatsız olarak şunları dile getirir. Ermeni delegasyonu. Meşru talepleri kongreden onay görmediği için duyduğu üzüntüyü ifade eder. Bizimki gibi bir milletin 7 milyon kişiden oluşan, şimdiye kadar hiçbir yabancı gücün aracı olmamış, diğer Hristiyan halklardan çok daha fazla ezilmiş olmasına rağmen, Osmanlı yönetiminin başına hiçbir bela açmamış bir milletin, her türlü siyasal ihtirastan arınmış böyle bir milletin, kendi ata yurdunda yaşama ve Ermeni yöneticiler tarafından yönetilme hakkını edinmek için mücadele etmek zorunda kalacağına inanmamıştık. Ermeni delegasyonu doğuya bu dersi almış olarak dönmektedir. Ama yine de Avrupa onun meşru taleplerini karşılayıncaya kadar Ermeni halkının isteklerini haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğini beyan eder. Aktaran Walker 1980, alıntı Justanis 1998, sayfa 65. 1876'da İstanbul'da 53 Ermeni okulu var. 5600 öğrencili. 1884 senesinde 88 yayın organı var irili ufaklı. 1900'de 6 tane günlük, 8 tane aylık gazeteleri var sırf İstanbul'da. 1908-1915 yılları arasında 135 kitap basılmış. Felsefi, edebi ve toplumsal içerikli kitaplar da basılıyor dini kitapların yanı sıra. Dönemin önde gelen iki ifade biçimi hiciv ve siyasi gazetecilik. Ermeniler arasında milli bilinç diğer cemaatlerden çok sonra 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıktı. Bu bilinç okulların açıldığı, Ermenistan'ın klasik geçmişinin keşfedildiği ve günlük dille arkaik dua dili arasındaki uçurumu kapatacak edebi bir söylemin geliştirildiği bir kültürel canlanmanın sonucuydu. Justanis 1998 sayfa 64. Ermeni cemaatinin kültürel elitiyle övündüğünü söylemek mümkün. Tehcir'den hemen önceki tablo bu. Sakıncalı Ermeni entelektüeller listesi tehcir başlamadan önce oluşturulur ve Nisan 1915'te açık edilir. Aynı gün içinde tek tek listedekilerin evlerine baskın yapılır. Listede şairler, yazarlar, gazeteciler, siyasi ve dini elitin önde gelen isimleri var. Özellikle edebiyatçıların ön planda olması dikkat çekici. Deleuze ve Guattari, majör bir dil içinde bir azınlığın inşa ettiği edebiyat şeklinde tanımladıkları minör edebiyat dönemin Ermeni edebiyatı içinde geçerlidir. Deleuze ve Guattari kendi çalışmalarında Almanya'da majör edebiyat içinde üreten Yahudi yazarları incelerler. Benzer bir eksende dönemin Ermeni edebiyatçılarına bakmak önemli bir kuramsal açılım sağlayabilir. Edebiyat tarihi ve kültürel çalışmalar açısından bakınız Deleuze ve Guattari 1986 sayfa 16. Birkaç örnek vermek gerekirse, Grigor Zohrab, Varujan, Rupen Zartanyan, şair Siamento, müzisyen Gomidas gibi Ermeni cemaatinin önemli isimleri var bu listede. Entelektüeller aynı gün aynı saatte yapılan baskınlarla toplanır. Tutuklayan otoritelerin kendilerine son derece nazik ve yumuşak davrandıkları tanıklıklar da var. Aydınlar en şık kıyafetleriyle karakola götürüldüklerini zannederek güvenlik eşliğinde ayrılırlar evlerinden. Bu gruptan bir kısmı Ayaş'a sürülür, bir kısmı Çankırı'ya. Ayaş'a sürülenler içinde kurtulan yok. Zaten çok çabuk öldürülüyorlar. Çankırı'ya sürülenlerin durumu daha farklı. Orada Çankırı içinde yaşarlar bir süre. İstanbul'dan ailelerinden gelen paralarla ev tutar bir kısmı. Bir nevi Çankırı içinde sürgün yaşarlar. Oradan ayrılmaları yasaktır. Uzun vadede Çankırı'ya sürülenlerin de birçoğu ölür. Aralarında müzisyen Komidas gibi kurtulanlar da olur. Komidas Çankırı'dan kurtulur ama akli dengesini yitirir. Kurtulanlardan biri yazar Hagop Oshagan. İleride bu süreci detaylarıyla anlatmak için 11 ciltlik bir kitap kaleme alınacaktır. Amacı 1894 ile 1915 seneleri arasında neler yaşandığını gelecek kuşaklara aktarmak. Bir gün Türkler kendilerini tanımak için benim kitaplarımı okuyacaklar der. Oshagan bu tebliğ çerçevesinde önemli çünkü ileride Zabel Yesayan'ı son derece sert bir dille eleştirecektir. Ancak tekrar listeye dönelim. Ev baskınlarıyla toplanan Ermeni entelektüeller listesi ağırlıklı olarak erkek aydınlardan müteşekkil bir liste. Ama içinde tek bir kadın yazarın ismi var. Zabel Yesayan. Zabel, mucizevi bir biçimde kaçmayı ve yakalanmamayı başarır. Önce hastanelerde saklanır, sonra Bulgaristan'a geçer. 1917 senesinde devrimin arifesinde Bakü'ye geçer. Bundan bir sene evvel, yani kendine gelir gelmez yaptığı ilk iş teçhirden kurtulanların tanıklıklarını toplamaya başlamak olacak. Bu anlamda Mark Nihanyan, Zabel Yesayan'ın girişiminin bir ilk olduğu kanısında. Ondan evvel Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Morgenthau Lepsius ya da Toynbee gibi kimi batılı gözlemciler olan biteni kağıda dökmeye başlamıştır. Sürekli raporlar geçerler batı dünyasına. Örneğin Lepsius raporlarında Anadolu'nun birçok yerinde katliamlar yaşandığını ve bunların aynı anda başladığını söyler. Ortak merkezden gelen bir telgrafla harekete geçildiğini öne sürer. Bu anlamda batılı gözlemcilerin ilettikleri tanıklıklar mevcuttur fakat Ermeni entelijensiyası içinde olan bitenin tanıklıklarını toplama yönünde ilk çaba Zabel Yesayan'dan gelir. Bu aynı zamanda yazarlık açısından da önemli bir kırılma noktasıdır. Artık kendi hayal gücünü kullanmak, romanlar, hikayeler yazmak yerine katiplik yapmak istemektedir Zabel Yesayan. Onlar anlatsın, ben aktarayım fikriyle hareket eder. Romancılıktan ziyade katipliğe adar kendini. Bir anlamda bireysel tahayyülünü ve sesini geri çeker. Sinirlerim o kadar bozuk ki der, yazmazsam çıldıracağım. Düşünmemek için sürekli çalışıyorum. Günde 10-12 saat yazıyor, durmadan tanıklık topluyorum. Bunları sadece toplayıp yazmakla kalmaz. Aynı zamanda Fransızca'ya da çevirir hızla. Fotoğraflar, belgeler, anılar toplar. Tek bir kaygısı vardır, unutulmasın. Artık üslubu da, yazınsal kaygıları da tamamen değişmiştir Zabel'in. eskiden Osmanlıcılığı savunan ve Türk-Müslüman aydınlarla ortak bir kültürel elit oluşturdukları fikrini elden bırakmayan, farklı azınlıkların beraberce özgür bir rejim kurabileceklerine inanan Zabel, 1915'ten sonra bu yaklaşımını tamamen terk eder. Artık Türklerden katiller diye söz eder. Bakü'de yayınlanan Gortz adlı bir dergide topladıklarını yayınlar. Gortz, Şubat 1917, sayfa 135, aktaran Nikanyan. Derzor'a kadar giden bir Ermeninin tanıklıklarıdır bunlar. Söz konusu kişinin ismi Haik Toryan'dır ve bir Alman subayın, söz konusu Alman subay daha sonra intihar edecektir. Yanında çalıştığı ve onun himayesinde olduğu için doğrudan tehcire katılmamış ama aşama aşama durak durak tehcire tanıklık etmiştir. Zabel Yesaya'nın ömrünün bu aşamasında ürettiği ikinci önemli çalışma yine katiplik yapmak suretiyle bir başkasının tanıklığını aktarmak biçiminde olur. Murad'ın Yolculuğu ismiyle çıkan bu kitap Ermeni direniş çeteleriyle ilgilenen ve tehcir boyunca yerel Ermeni çetelerinin nasıl tepki verdikleri sorularını araştırmak isteyen araştırmacılar için de önemli bir kaynak olabilir. Murat ve adamları bir nevi gerilli harekatı oluşturmaya çalışarak tehcir boyunca kasaba kasaba köy köy dolaşarak Ermenileri tehcire zorlayan ve kötü muameleye tabi tutan Türk ve Çerkezleri öldürürler. Böylece bu kitap Türklerin Ermenileri değil, Ermenilerin de silahlanıp yerel bazda Türk, Kürt ya da Çerkez askerlerini öldürdükleri ile ilgilenenler açısından da önemli bir kaynaktır. Benim açımdan çarpıcı olan, eskiden 1909 sonrasında intikam duygusunun yeşermesinden endişe eden Ermeni ahalinin gördüğü zulme rağmen intikam duymaması gerektiğinin altını çizen Zabel, 1915 sonrası intikamın tanıklığını da yapmak istemiştir. Murad'ın Yolculuğu'nun ve Zabel Yesaya'nın bu dönemde topladığı tanıklıkların bir başka özelliği, 1915 olaylarında Almanların oynadıkları role yer vermesi. Ermenilerin zulüm gördüğü ve katledildiği birçok yerel olayda yaşananların, bizzat Alman subayların bilgisi dahilinde ya da gözü önünde gerçekleştiğine dair tanıklıklar var bu çalışmalarda. Zabel Yesaya'nın ömrünün bu dönemine, katiplik ve toplumsal hafızaya hizmet etme dönemi adını veriyorum. Sürgündeki Yüreğim adlı eserine rağmen bu noktada Zabel artık romancı yanını geri çekmiş, katip yanını ortaya çıkarmıştır. Üçüncü dönem noktası, 1920 sonrası. Takip eden senelerde Zabel Yesaya'n Paris'te Bakü arasında gidip gelecektir. Eşinin vefatına kadar Paris'te yaşar, eşi ve iki çocuğuyla beraber. Daha sonra 1933 senesinde Ermenistan'dan aldığı bir davet üzerine Sovyetler Birliği'ne gider. Bu aşamada 3 önemli kitabı var. 1934 tarihli Ateşten Gömlek, otobiyografik çalışma Silahların Bahçeleri, Ara Balyozyan, The Gardens of Silahlar and Other Writings, New York, Voskeler Corporation, 1983 ve Amcam Hacik. Bilhassa Ateşten Gömlek, sosyalist gerçekçi bir bakış açısıyla yazılmıştır. Bu aynı zamanda epistemolojik bir kopuşun da dışa vurumudur. Zira Zabel Yesaya'n artık her türlü milliyetçi ideolojiye mesafeyle bakan internasyonalist bir tavır benimsemiştir. Burada epistemolojik bir kırılma görüyoruz. Daha sonra kaleme alacağı romanlarda Ermeni burjuvasına saldırır Zabel Yesaya'n. Onları milliyetçilik illetine inanmakla itham eder. Aynı zamanda giderek sosyalizme yakınlaşır. 1934'te Sovyet Yazarlar Kongresi'nde yaptığı konuşmada Ermeni proletaryasını över ve onların sadece emperyalizme karşı değil, aynı zamanda giderek sosyalizme yakınlaşır. 1934'te Sovyet Yazarlar Kongresi'nde yaptığı konuşmada Ermeni proletaryasını över ve onların sadece emperyalizme karşı değil, aynı zamanda faşist taşnaklara karşı da mücadele ettiklerini söyler. Bir anlamda her türlü milliyetçi ideolojinin ve pratiğin kapısının faşizme açılacağına inanmaktadır. Ermeni milliyetçiliği dahil. Nikenyan'a göre Zabel Yeseyan milliyetçi arzulara kapılmak suretiyle Osmanlı Ermenilerinin başlarına gelen korkunç zulmü kışkırttıklarını dahi ima eder. Bu önemli bir siyasi kırılmadır ve diasporadan son derece sert eleştiriler alır. Hagop Osagan örneğin Zabel Yeseyan'ı defterden siler ve ondan kalemini sattı diye bahseder. Bakınız Hagop Osagan Panorama C6 sayfa 272, aktaran Mark Nikenyan. Zabel Yeseyan'ın 1920 sonrası anti-milliyetçi söylem benimsediği ve fikirlerini kamusal alanda tartışmaktan çekinmediği dönemine anti-milliyetçi hatip ve sosyalist gerçekçi yazar dönemi adını veriyorum. Dördüncü dönem noktası, 1930'lar. Zabel Yeseyan eleştirel bakışlı bir entelektüeldir ve sosyalizm olan yakınlığına rağmen eleştirel duruşundan ötürü kısa zamanda Stalin rejiminin damgaladıkları arasına girer. 1930'ların sonlarında Sibirya'ya sürülür. Ömrünün bu aşaması hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Çocuklarının anlattıklarından Sibirya'da öldüğünü biliyoruz. Ancak tam olarak ne zaman, nerede ve nasıl öldüğü ya da öldürüldüğü meçhul. Böylelikle İstanbul'da dünyaya gelip Paris'te felsefe okuyan, hem Ermenice hem Fransızca yazan, 1909 Adana katliamlarına doğrudan tanıklık edip 1915 entelektüeller listesiyle tutuklanmaktan son anda kıl payı kurtulan Zabel Yeseyan hayatını Sibirya'da kaybeder. Hayatı ve eserleri bugün 1909 ve 1915 hadiseleriyle ilgilenen tüm araştırmacılar ve okurlar için önemli kaynaklar oluşturmaktadır. Zabel Yeseyan'ın en büyük korkusu toplumsal amnezidir. Yaşananların unutulmasından, silinmesinden endişe eder. Bugünün üzerinden seneler geçecek. Siyasi husumetler ve nefret unutulacak. Yeni kuşaklar gelecek ve onlar yepyeni umutlar ve yeni arzularla bizim şimdi yaşadığımız bu kederi tamamen unutacaklar. Ama geride bir şey kalacak. Bir halkın çektiği acı. İşte kitapları buna tanıklık etmekte, unutkanlık akıntısının tersine yüzmektedir. Büyük toplumsal trajedilerin yaşandığı dönemlerde yazarların ve yazarlığın en önemli misyonunun hatırlatmak olduğuna inanır. Genel sorular. Zabel Yeseyan'ın hayatından ve eserlerinden hareketle çeşitli dallardan gelen araştırmacılar için önemli olabilecek 6 soru saptamış bulunuyorum. 1. 1915 Ermeni tehciri öncesinde oluşturulan sakıncalı entelektüeller listesinin arkasındaki ana dinamik nedir ve niçin Ermeni entelijensiya Osmanlı otoriteleri tarafından bir tehdit olarak algılanır? Bilhassa ulus devletin milliyetçiliği değil de milliyetçiliğin ulus devletleri yarattığı tezinden hareket edersek, kültürel ve siyasi elitin ulus devletleşme sürecinde başat bir rol oynadığı öne sürülebilir. Bu, Türk entelijensiyası için geçerli olduğu kadar Ermeni entelijensiyası için de geçerlidir. Öyleyse Ermeni ulus devletinin mimarları olarak mı görüldü dönemin kalemşorları, yazarları? 2. 1915 öncesinde Müslüman Türk ve Ermeni feminist kadın yazarlar arasında bir kültürel dayanışma ağı var mıydı? Boyutları nelerdi? Bu doğrultuda son derece önemli bir kaynak kitap olan Serpil Çakır'ın Osmanlı Kadın Hareketi'ne dikkatimi çeken Akşin Somel'e çok teşekkür ederim. 3. Aşağı yukarı aynı tarihlerde yaşayan, aynı metaforları kullanan, hatta bir romanlarına aynı ismi veren Ateşten Gömlek, kendi cemaatlerinin kültürel eliti içinde ön plana çıkan, kadın sorunlarına eleştirel bir yaklaşım getiren ve feminist çıkışlar yapan, ve kendi milletlerinin sergüzeştinin katipliğini yapan Halide Edip Adıvar ile Zabel Yeseyan'ın hayatlarının karşılıklı, karşılaştırmalı okunmasının ve incelenmesinin son derece önemli ipuçları ve bulgular sağlayabileceğine inanıyorum. Benzer pek çok yana olan bu iki kadın yazar, milliyetçilik söz konusu olduğunda iki ayrı yöne savrulacaktır. Yeseyan her türlü milliyetçi ideolojiden şüphe duyarken, Adıvar Türk milliyetçiliğini sahiplenecektir. Ermeni tehcirinin boyutlarını çok iyi bilen Adıvar, 1928'de Institute of Politics at William College'da 200 kişilik bir uzmanlar topluluğuna bir konuşma verir ve Ermeni katliamlarıyla ilgili olarak evet çok acı çekildi ama bunu iki yönlü görmek lazım der. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 21.